Ayrım 24, sayfa 238, bölüm 33, Leipzig. Gunnar Hagen, Bodrum'a inmek için asansöre bindi. Aşağı indi, daha aşağıya, daha da aşağıya, en aşağıya. Asansörden inip tünelde yürümeye başladı. Bellman sözünü tutmuş ve ağzından bir şey kaçırmamıştı. Dahası ona bir can simidi fırlatmış, genişletilecek yeni kriposta şimdiden üst yönetimde bir pozisyon ayarlamıştı. Harry'nin raporu kısa ve özdü, sıfır sonuç. Bu saatten sonra en ahmak insan bile John Smith'e doğru yüzmenin vaktinin geldiğini anlardı. Hagen, tünelin solundaki kapıyı çalma gereği duymadan açtı. Cajasornes, komiseri tatlı bir gülümsemeyle karşıladı. Bilgisayar ekranının önünde kulağında telefonla oturan Harry ise sanki kimin geldiği içine doğmuşçasına arkasını bile dönmeden ''Geç otur şef, dandik kahve içmek ister misin?'' diye mırıldandı şarkı söyler gibi. Hagen kapıda dikildi. ''Adelvet'te seni bulamadığınızın mesajı geldi.'' Burayı toparlama zamanı. Aslında zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Başka vakalarda lazımsınız. En azından sen, Cajasornes. Henry Dankeschön Günther diyerek telefonu kapadı ve sandalyesini çevirdi. Dankeschön mü? Diye sordu Hagen. Leipzig emniyeti dedi Harry. Bu arada Katrin Bratt sana selamlarını söyledi şef. Onu hatırlıyorsun değil mi? Hagen dedektifi kuşkuyla süzdü. Bratt akıl hastanesinde sanıyordum. Ondan şüphe yok dedi Harry. Ayağa kalktı ve kahve makinesine yürüdü. Ama kadın internet aramaları konusunda bir dahi. Arama demişken şef, evet. Bize bir arama yürütmek için sınırsız bütçe sağlayabilmenin yolu var mı? Hagen'in gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Ardından kahkahalara boğuldu. Sen inanılmaz birisin Harry. Yol masraflarına ayrılan bütçenin yarısını fiyasko bir Kongo seyahatine harcadın. Şimdi de bir polis araması operasyonu mu istiyorsun? Bu soruşturma şu an itibariyle durduruldu diyorum. Beni anlıyor musun? Anlıyorum dedi Harry iki fincana kahve doldurup birini komisere uzatarak. Çok iyi anlıyorum. Birazdan sen de anlayacaksın şef. Kendine bir sandalye çek ve şunu bir dinle. Hagen'in bakışları Harry'den Kaja'ya kaydı. Şüpheyle kahveye baktı ve oturdu. İki dakikam var. Mesele oldukça basit dedi Harry. Brüksel Hava Yolları'nın yolcu listelerine göre Adelvet'le sen 25 Kasım günü Kigali'ye uçmuş. Ama pasaport kontrolüne göre o isimde biri ülkeye giriş yapmamış. Olay şu ki başka bir kadın Adel'in ismine çıkarılmış sahte bir pasaportla Oslo'dan uçağa binmiş. Sahte pasaportla son varış yerine yani Kigali'ye kadar pürüzsüz bir şekilde işini görmüş. Ama Kigali'de pasaport bilgisayar kontrolünden geçirilip numarasının uyuşup uyuşmadığına bakılıyor. Dolayısıyla gizemli kadın orada kendi gerçek pasaportunu kullanmak zorunda kalmış. Pasaport kontrol memurları biletteki isme bakmaz, o yüzden pasaportla bilet arasında bir uyuşmazlık olduğunda bu ortaya çıkmaz. Tabii biri bakmadıkça. Ve sen baktın öyle mi? Evet. Orada ortada idari bir ihmal olamaz mı? Belki de Adil'in girişini kaydetmeyi unutmuşlardır. Olabilir. Ama bir de kartpostal var. Harry'nin işaretiyle Kaja bir kart uzattı. Hagen kartta tüten yanardağa benzeyen bir şeyin resmini gördü. Bu onun Kigali'ye varmış olması gereken gün Kigali'den postalandı dedi Harry. Birincisi resimde Nyiragongo var. Ruanda'da değil Kongo'da bulunan bir yanardağ. İkincisi, Jean Hu'dan bu kartpostaldaki yazıyla Adelvet'le senin Otel Gorilla'da doldurduğu kayıt kartını karşılaştırmasını istedik. Hu benim bile görebileceğim gerçeği kesin olarak doğruladı dedi Kaja. El yazıları aynı kişiye ait değil. Peki tamam dedi Hagen ama tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Birisi Adelvet'le seni Afrika'ya gitmiş gibi göstermek için epey çaba sarf etmiş dedi Harry. Tahminime göre Adel Norveç'teydi ve ona zorla bu kartpostal yazdırıldı. Sonra kartpostal ikinci bir kişi tarafından Afrika'ya götürülüp oradan geri postalandı. Her şey Adel'in Afrika'ya gidip ülkesine hayalindeki erkeği bulduğu ve Mart ayından önce geri dönmeyeceğini yazdığı izlenimini vermek için yapıldı. Peki bu taklitçinin kim olabileceği hakkında bir fikri var mı? Evet. Evet mi? Kigali Havaalanı'ndaki göçmenlik bürosu yetkilileri Juliana Verne adıyla yazılmış bir form buldular. Ama Bergen'deki çatlak arkadaşımızın dediğine göre o isim o tarihte Ruanda'ya giden hiçbir hava yolları yolcu listesinde ve elektronik kayıt sistemi olan hiçbir otelde görünmüyormuş. 3 gün sonra Kigali'den yola çıkan Ruanda yolcu listesinde ise varmış. Bu bilgileri nereden bulduğunuzu öğrenebilir miyim? Hayır şef ama belki Juliana Verne'nin kim olduğunu ve nerede yaşadığını öğrenmek isteyebilirsin. Söyle. Harry saatine baktı. Geliş formundaki bilgilere göre Leipzig Almanya'da yaşıyormuş. Hiç Leipzig'e gittin mi şef? Hayır. Ben de. Ama Goethe ve Bach'ın memleketi olduğunu biliyorum. Bir de ünlü vals müziği bestecisinin. Kimdi o? Bunun konumuzla ne ilgisi? Neyse işte Leipzig'in meşhur olduğu bir diğer konu da Güvenlik Bakanlığı Stasi'nin ana arşivlerinin halen orada tutuluyor oluşu. Leipzig eski Doğu Almanya'nın bir şehriydi. Doğu Almanya'da konuşulan Almancanın topu topu 40 senede hassas bir kulağının kimi Doğu kimi Batı Almanyalı olduğunu ayırt edecek kadar değiştiğini biliyor muydun? Harry, pardon şef. Meselenin özü şu ki Kasım ayının sonlarında Doğu Almanya aksanlı bir kadın Kigali'den arabayla 3 saat uzaklıkta olan Kongo'daki Goma şehrindeymiş. Ve bana kalırsa oradayken Borgnistan Mir ve Charlotte Lons'un ölümüne neden olan cinayet silahını satın almış. Pasaport verilirken poliste kalan formun bir kopyasını aldık dedi Kaja, Hagen'e bir belge uzatarak. Van Borst'un tarif ettiği alıcı tipine uyuyor dedi Harry. Julian'la Verne'nin pas kızılı bukleleri varmış. Kiremit kızılı dedi Kaja. Efendim dedi Hagen. Kaja belgeyi işaret etti. Kadının saç renginin yazıldığı eski pasaportlardan varmış. Kiremit kızılı yazmışlar. Alman detaycılığı bilirsiniz. Leipzig'teki polisten pasaportun el koymalarını ve ilgili tarihte pasaporta Kigali'den dönüş damgası vurulup vurulmadığına bakmalarını da istedim. Bunlar Hagen boş gözlerle çıktıya baktı. Harry ve Kaja'nın söylediklerini anlamaya çalışıyor gibiydi. Sonunda başını kaldırıp gür kaşlarından tekini havaya dikti. Şimdi siz bana her şeyi bulmuş olabileceğinizi mi söylüyorsunuz? Cinayet masası amiri yutkundu. Yüksek sesle söylerse bu mucizenin, bu serabın yok olup gideceğinin kuşkusuyla farklı bir kelime aradı. Ama sonunda pes etti. Seri katilimizi. Sadece söylediğim kadarını söylüyorum dedi Harry. En azından şu an için. Leipzig'teki meslektaşım kadının kişisel verilerini ve adli sicil kayıtlarını inceliyor. Dolayısıyla birazdan Fräulein Verne hakkında daha fazlasını öğrenmiş olacağız. Ama bu harika bir haber dedi Hagen ışıldayan gözlerini Harry'den Kaja'ya kaydırarak. Kaja onu cesaretlendirmek için başını oynattı. Harry kahvesinden bir yudum alırken hayır dedi. Adel Vetlesen'in ailesi için hiç öyle değil. Hagen'in gülümsemesi söndü. Doğru. Sence hiç umut ışığı? Harry başını iki yana salladı. Onu öldü say şef. Ama o sırada telefon çaldı. Harry cevap verdi. Ya Günter. Zoraki bir gülümsemeyle tekrarladı. Ya kirli Harry. Gene o. Harry sessizce dinlerken Gunnar Hagen ve Kaja onu izledi. Harry konuşmayı Danke ile bitirdi ve ahizeyi yerine koydu. Boğazını temizledi. Ölmüş. Evet söyledin ya dedi Hagen. Hayır, Juliana Verne ölmüş. Aralık ayının ikisinde Elster nehrinde ölü bulunmuş. Hagen içinden bir küfür salladı. Ölüm nedeni diye sordu Kaja. Harry uzaklara daldı. Boğulma. Kazaya benziyor. Harry yavaşça başını sağa sola salladı. Suda boğulmamış. Sonrasında gelen sessizlikte yan odadaki kazanın gümbürtüsünü işittiler. Ağzında kesikten mi varmış dedi Kaja. Harry başıyla onayladı. Tam tamına 24 tane. Onu öldürecek aleti getirmesi için Afrika'ya gönderilmiş. Bölüm 34 Orta. Demek Juliana Verne, Kigali'den ülkesine döndükten 3 gün sonra Leipzig'te ölü bulunmuş dedi Kaja. Ölmeden önce muhtemelen zorla Adel Vetlesen adıyla Kigali'ye uçmuş, Otel Gorilla'da onun adıyla kayıt yaptırmış ve gerçek Adel Vetlesen'in yazdığı bir kartpostalı postaya vermiş. Aynen öyle dedi Harry kahveyi tazelemek için makineyi hazırlarken. Ve Verne'nin bunları başka biriyle gizli bir ittifak halinde yaptığını düşünüyorsun dedi Hagen. O ikinci kişi de izleri yok etmek için Verne'yi öldürdü. Evet dedi Harry. O zaman iş sadece bu ikisi arasındaki bağlantıyı bulmaya bakıyor. Çok da zor olmamalı. Birlikte suç işlediklerine göre epey yakınlarmış. Aksine ben bunun fazlasıyla zor olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü dedi Harry makinenin kapağını kapatıp düğmeye basarken Juliana Verne'nin sicili temiz çıkmadı. Uyuşturucu, fuhuş, serserilik. Kısacası yeterli para karşılığında böyle bir şey yapmaya kolayca ikna olacak türden biriymiş. Şimdiye kadar bulduklarımız, kadının arkasında her kim varsa bize hiçbir ipucu bırakmadığını ve her şeyi birçok açıdan düşündüğünü gösteriyor. Katrin, Verne'nin Leipzig'ten Oslo'ya gittiğini buldu. Buraya gelip Adel'in adını kullanarak Gigali'ye devam etmiş. Ama Katrin, Verne'nin cep telefonuyla Norveç arasında gerçekleşmiş hiçbir telefon görüşmesi tespit edemedi. Adamımız epey özenli çalışmış. Hagen başını keyifsizce salladı. Zor olmamalı. Harry masasına geçti. Çözmemiz gereken bir ikilem daha var. O gece Havas Kulübesi'nde kalanlar. Ne olmuş onlara? Konuk defterinden kopartılan sayfanın bir ölüm listesi olduğu ihtimalini göz ardı edemeyiz. O insanların uyarılması gerek. İyi de nasıl? Kim olduklarını bilmiyoruz ki. Medya aracılığıyla. Katile izini bulduğumuzu öğrenme fırsatı vermiş olacağız ama bunu yapmak zorundayız. Hagen yavaşça başını iki yana salladı. Demek ölüm listesi. Ve bu sonuca yeni ulaşabildin öyle mi? Farkındayım dedi şef komiserle göz göze gelerek. Havas kulübesine gider gitmez medyaya bu uyarıyı yaptırsaydık Elias Skog'un hayatını kurtarabilirdik. O da sessizliğe gömüldü. Medya olmaz dedi Hagen. Neden olmaz? Medyanın uyarısına birileri cevap verirse kulübede başka kimlerin olduğunu ve neler yaşandığını öğrenebiliriz dedi Kaja. Medyadan yardım falan isteyemeyiz dedi Hagen ayağa kalkarken. Biz bir kayıp vakasını araştırdık ve Kripos'un sorumlu olduğu bir cinayet dosyasıyla bağlantısını ortaya çıkardık. Bu bilgiyi onlarla paylaşmalı ve gerisini onlara bırakmalıyız. Bellman'ı arayacağım. Ne yani dedi Harry. Her şeyi biz yapacağız. Tüm övgüyü de o adam mı alacak? Ortada övgü alınacak bir durum olacak mı emin değilim dedi Hagen kapıya doğru yürürken. Ayrıca artık taşınmaya baksanız iyi edersiniz. Biraz aceleci davranmıyor muyuz diye sordu Kaja. Diğer iki adam ona baktı. Sonuçta hala ortada kayıp biri var. Toplanmadan önce onu bulmaya çalışmamız gerekmez mi? Peki onu nasıl yapacaksınız merak ettim dedi Hagen. Harry'nin söylediği gibi arama başlatarak. Nereye arayacağınızı bile bilmiyorsunuz. Harry biliyor. Bir eliyle kahve makinesinin demliğini, diğeriyle çamur rengi sıvının dolduğu fincanı elinde tutan dedektife baktılar. Hagen sonunda doğru mu diye sordu. Doğru dedi Harry. Neresi? Başını belaya sokacaksın benden söylemesi dedi Harry. Kapa çeneni de konuş dedi Hagen. Ne kadar saçma bir cümle kurduğunun farkına bile varmadan. İşte yine oldu düşünüyordu diye. İşte yine oldu diye düşünüyordu çünkü. Yine aynısını yaptı. Peki nasıl oluyordu da bu uzun boylu, sarışın polis tepe taklak düşerken bile her seferinde etrafındakileri de peşinden götürmeyi başarıyordu? Olaf Hall oğluna ve yanındaki kadına baktı. Kaja kendini tanıtırken reverans yapmıştı ve bu hareketiyle babasının kalbini çaldığını Harry daha o an fark etmişti. Babası olduğu olası kadınların reverans yaparak selam vermeyi bıraktığından yakınıp dururdu. Demek Harry'nin iş arkadaşısın, dedi Olaf. Çalışırken terbiyeli davranıyor mu bari? Bir operasyon yürütmeye başlıyoruz da, dedi Harry. Önce sana uğrayıp nasıl olduğunu göreyim istedim. Babası cansız bir halde gülümsedi, omuz silkti ve Harry'ye yaklaşmasını işaret etti. Harry eğilip babasını dinledi ve geri çekildi. Aniden kısılan bir sesle iyi olacaksın dedi ve ayağa kalktı. Bu akşam yine gelirim, tamam mı? Harry koridorda yürürken Altman'ı durdurdu ve Kaja'dan devam etmesini istedi. Kaja uzaklaşınca, bakın, sizden bana büyük bir iyilik yapmanızı isteyeceğim dedi. Babam bana az önce acı çektiğini söyledi. Size bunu söylemek istemiyor çünkü ona daha fazla ağrı kesici verirseniz korkuyor ve nasıl desem ilaçlara bağımlı olma konusunda hastalık düzeyinde bir korkusu var. Biraz aile geçmişiyle alakalı bir durum anlarsınız ya. Hemşire o peltek konuşmasıyla sizi anlıyorum dedi. Harry bir an için çözemese de Altman'ın sizi anlıyorum demek istediğini fark etti. Ama ben bu aralar devamlı bölümler arasında gezer haldeyim. Sizden bunu kişisel bir rica olarak istiyorum. Altman gözlük camlarının arkasındaki gözlerinden tekini kıstı. Kendisiyle Harry arasında görünmez bir noktaya bakarak düşündü. Yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Kaja arabayı sürerken Harry de Brickaby itfaiye merkezinin operasyon amiriyle telefonda konuşuyordu. Görüşmesi bitince baban iyi bir adama benziyor dedi Kaja. Harry cevabını düşündü. Annem ona iyi geliyordu dedi. Babam o hayattayken iyiydi. İçindeki iyiliği annem çıkarıyordu. Senin için de aynısı geçerli sanırım dedi Kaja. Ne geçerli? Sana da birisi iyi geliyordu. Harry camdan dışarı baktı. Başını salladı. Raquel mi? Raquel ve Oleg dedi Harry. Özür dilerim. Seni üzmek önemli değil. Cinayet masasına geldiğimde herkes kardan adam vakasını konuşuyordu. Onları öldürmeye çalıştığını. Seni de. Ama daha vaka başlamamışken aranızdaki ilişki bitmişti değil mi? Öyle sayılır dedi Harry. Onlarla hiç görüştün mü? Harry hayır der gibi salladı başını. O olayı arkamıza bırakmak zorundaydık. Oleg'i unutması için yardım etmeliydik. O yaşlarda gençler hala bazı şeyleri unutabiliyorlar. Her zaman değil dedi Kaja acı bir gülümsemeyle. Harry ona baktı. Sana kim iyi geliyordu? Kaja hiç düşünmeden Evan dedi. Hiç büyük tutkuların olmadı mı? Başını sağa sola salladı Kaja. Öyle büyük diyebileceğim bir şey hiç olmadı. Sadece birkaç kütük, bir de orta. Abayı yaktığım biri de mi olmadı yani? Kaja kıkırdadı. Abayı yaktığım mı? Harry sırıttı. Bu konularda kelime dağarcığım biraz demode kalmış olabilir. Genç kadın tereddüt etti. Sanırım aşık olduğum bir adam var. Peki beraber olma şansınız? Düşük. Dur tahmin edeyim dedi Harry. Camı indirip bir sigara yaktı. Adam evli. Karısını ve çocuklarını bırakacağını söylüyor ama yapmıyor değil mi? Kaja güldü. Ben de bir tahminde bulunayım. Sadece doğru bildiği zamanları hatırladığı için başkalarının zihnini çok iyi okuduğunu zannederlerse, zannederlerdensin değil mi? Yoksa ona biraz zaman vermeni mi istedi? Yine yanıldın, hiçbir şey demedi. Harry başını oynattı. Daha fazla soru soracaktı ki bir gerçek kafasına dank etti. Bilmek istemiyordu. Ayrım sonu sayfa 249.